Hepiniz hoş geldiniz. Gelin kutsal kitaplarınızdan Mezmur 13'ü açalım. Ve Mezmur'un tümünü okuyacağız. Yani 1. ayetten 6. ayete kadar tümünü okuyacağız. Ne zamana dek ya Rab, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Gör halimi ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım onu yendik demesin. Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Ben senin sevgine güveniyorum. Yüreğim kurtarışımla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab, çünkü iyilik ettin bana. Amin. Sevgili kardeşler, çocukluk dönemlerinizde illa hepiniz bazı olumsuz tecrübeler yaşamışsınızdır. Çocukluğumuzda bazen düşmüşüzdür, bazen okuldaki arkadaşlarımızla kavga etmişizdir. Bazen ailelerimize kötü karne getirmişizdir. Bunun getirdiği endişe, utanç, işte annem babam bana ne yapacak korkusu ve buna benzer şeyler olumsuz tecrübelerdir. Bu olumsuz tecrübeleri hepimiz daimi olarak yaşadık. Belirli başlı dönemlerimizde. Dediğim gibi bazen okulda problemlerimiz oldu. Bazen mahallede problemlerimiz oldu. Kavga ettik, düştük, kafamız yarıldı. Birçok şey yaşadık çocukken. Birçoğumuz sokakta büyüdük sonuçta. Çocukluğumuzda problemlerimizle baş etme yöntemlerimiz şimdikiyle farklı. O zaman 5 yaşındaydık, 10 yaşındaydık. Şimdi daha farklıyız. O zaman olgun bir şekilde düşünemiyorduk. Şimdi daha olgun bir şekilde düşünüyoruz. O zamanlar kimilerimizin belirlediği bazı eşyalar olabilir. Özellikle kız çocuklarının belirlediği bazı peluş oyuncaklar vardır. Bu peluş oyuncaklara sarıldıkları zaman bir teselli bulurlar. Ergenlik dönemlerine geldiğimizde bazen güvenli alanlar oluştururuz. O güvenlik alanlarına gider. Mesela bazen bir deniz olur, bir sahil olur. Dalgaların sesini dinleriz. Bazen apartmanın çatısına çıkıp sadece öyle yıldızları izleriz. Kısacası kendimizi iyi hissedebileceğimiz bazı yerler veya bazı eşyalar vardır. Onlara tutunuruz ve o mekanlara gideriz. Kendi güvenli alanımıza, kendi güvenli sığınağımıza gideriz. Ve bir şeylere tutunma veya o güvenli alan arzusu aslında çok bebekliğimizden gelmektedir. Bebekler ağladıkları zaman annelerinin kokusunu aldıkları anda sakinleşirler. Bebek bazen ağlama krizine girer, bazen kendisi rahatsız hisseder ve anne onu kucağına aldığı zaman, her zaman değil tabii ki, anne onu kucağına aldığı zaman bebek susar. Çünkü kokusundan der ki benim annem burada, ben güvenli alandayım, ben yalnız değilim. Ve bu durum ömrümüzün son günlerine kadar böyle devam eder. Kaç yaşında olursak olalım, illa bir tabiri caizse kafamızı dağıtacağımız veya kendimizi rahatlatacağımız bir yere ihtiyacımız vardır. Son nefesimizi verinceye dek bu hep böyle olacaktır. Ve bugün okuduğumuz metin aslında Kral Davut'un ve bizim de aynı zamanda Hristiyanlar olarak güvenli alanımızla ilgilidir. Kutsal yazılar güvenli alanımızın her daim Tanrı olduğunu öğretmektedir. Davut yazmış olduğu 13. mezmurun sözlerinde kendi yaşadığı problemleri, kendi yaşadığı kaygıları ve Tanrı'nın sevgisini bizlere açıklıyor aslında. Bu nedenle vaazın başlığı da endişelenmeyin, Tanrı sizi seviyordur. Ve bizler bugün Tanrı'nın çocukları olarak Davut'un yaşadığı sorunlarla illa benzer veya aynı karşı karşıya gelmişizdir veya geliyoruzdur. Bu yüzden hem Davut'u anlamak için hem de Tanrı'nın nasıl işlediğini anlamak için bu vaaza iki başlık altında bakacağız. Birincisi, gökler bazen sessiz kalır. İkincisi, Tanrı'nın sevgisine güvenin. Gökler bazen sessiz kalır ve Tanrı'nın sevgisine güvenin. Önce gelin ilk 4 ayeti okuyalım. Gökler bazen sessiz kalır. Şöyle başlıyor Davut sözlerine. Ne zamana dek ya Rab, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanlarım bana üstün çıkacak? Gör halimi ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım onu yendik demesin. Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Kral Davut sözlerine soruyla başlıyor aslında. Ne zamana dek bunlar devam edecek? Ne zamana dek beni unutacaksın? Ne zamana dek beni görmezden geleceksin gibi sözlerle de başlıyor mezmuruna. Ancak bu sorular aslında soru değildir. Yani illa Tanrı'dan karşılık bekleyen sorular değildir bunlar. Retorik sorulardır. Benim halimi gör, beni görmüyor musun? Ne zamana kadar devam edecek bunlar? Burada dört soru soruyor. Ve bu dört soru aslında Davut'un çaresizliğini, onun zayıflığını, belki pişmanlığını, cevaplanmamış dualarını, cevaplanmamış sorularını yansıtıyor bizlere. Davut'un aynı zamanda gücü tükenmiş durumda. Diyor ki ben bu durumdayım. Ne zamana dek sessiz kalacaksın? Ne zamana dek benden yüzünü gizleyeceksin? Seni arıyorum her yerde ama yoksun. Davut aslında bir çaresizlik içerisinde. Davut'un yardıma ihtiyacı var. Ve yardıma ihtiyacı olan biri olarak bu soruları soruyor. Bazı yorumculara göre Davut'un bu sözleri birkaç olayla ilişkilidir. Birincisi bazıları diyorlar ki Saul ve Avşalom durumuyla alakalıdır. Saul onu öldürmek istemiştir ve Davut bundan kaçıyordur. Bazıları diyorlar ki hayır, sadece ölüm korkusundan dolayı, Davut'un yaşadığı bazı kaygılarından dolayı Davut bu şekilde bu mezmuru yazmıştır. Tabii bizler burada tam olarak neyden bahsettiğini kesinlikle şundan bahsediyor diyemeyiz. Ve bilinmezlik üzerinden de herhangi bir varsayımda bulunmak doğru değildir. Bu yüzden bir ortalamayı alıp Davut'un kaygılarına odaklanacağız. Direkt olarak hangi olayla ilişkili olup olmadığı değil. Ancak Davut'un kaygılarına bakacağız bugün. Şimdi Davut kimdi? Davut aslında Tanrı'yla birçok deneyim yaşamış bir insandı. Davut, Tanrı Davut'u Samuel vasıtasıyla çağırdı. Davut sonra büyüdü, Goliat'ı öldürdü. Goliat'ı öldürdükten sonra, daha doğrusu Goliat'ı Tanrı'nın verdiği cesaretle, Tanrı'nın verdiği güçle yaptı. Ve daha sonra Davut kral oldu, hayatında birçok olumlu ve olumsuz deneyimler yaşadı. Yani Davut aslında Tanrı'nın adamıydı. Yaşadığı olumlu tecrübelerde de Tanrı'yı yüceltti, yaşadığı olumsuz tecrübelerde de tabii hayatına baktığımız zaman aslında Tanrı kendisini yüceltmiştir orada. Davut Tanrı'nın ismini yüceltmek istiyordu ve aynı zamanda dediğim gibi Tanrı'yı hoşnut etmeye gayret eden bir adamdı. Fakat Tanrı'yı tanıyan ve seven Davut'un hayatında bazı kaygılar vardı. Bu kaygılar, yani bir şeyler yolunda gitmiyordu. Hepimizin hayatında vardır değil mi bu? Bir şeyler yolunda gitmez. Bazı kaygılar vardı, bazı pişmanlıklar vardı, bazı kızgınlıklar vardı. Ve tabii ki sorunların ne olduğunu bilmiyoruz ama bildiğimiz şey sıkıntıların günümüzdeki sıkıntılardan pek de farksız olmadığı. O zaman yani 2000-3000 yıl önce insanlar ne yaşıyorsa bugün de insanlar aynı şeyi yaşıyor. Tek fark bazen teknoloji olabiliyor. Ama insan zihni, insan fıtratı değişmeyen bir şeydir. Ve o zaman insanlar karşılaştıkları sorunlara nasıl karşılık veriyorlardıysa günümüzde de benzer karşılıklar veriyorlar. Yani aslında Davut'un hikayesi bizim hikayemiz gibi algılayabiliriz. Tam olarak bizim değildir ama kendimiz bundan ders alabiliriz. Bu yüzden hem belirsizlikler üzerine yürümemek için, yani Davut'un neden bunları çektiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak kaygılara odaklanacaksak bu kaygıları iki başlık altına vermemiz gerekiyor. Birincisi Davut'un Tanrı'nın tutumuna olan sitemi. Davut kaygı yaşıyordu ancak Davut öncelikle Tanrı'nın tutumuna bir sitem, Tanrı'nın tutumuna sitem ediyordu. Şöyle başlıyor sözlerini, diyor ki ne zamana dek ya Rab, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Birinci ayet. Davut Tanrı'nın vaktinde harekete geçmediğini düşünüyordu. Yani hayatım sıkıntılı. Bir sürü problem yaşıyorum ama sen harekete geçmiyorsun. Neredesin? Hani görmüyor musun yaşadığım şeyleri? Yani ben sana dua ediyorum, ben sana sesleniyorum, ben sana yakarıyorum ama sen bana cevap vermiyorsun. Davut sanıyordu ki yani Tanrı ondan kaçıyor. Tanrı yüzünü ondan gizliyor. Tanrı bir şekilde onu görmezden geliyor, hor görüyor. Tanrı onun yüreğine esenlik vermiyordu. Davut o yüzden diyor ki Tanrı benim yüreğime esenlik vermiyorsa demek ki Tanrı benden kaçıyor. Veya Tanrı dualarıma hemen cevap vermiyorsa demek ki Tanrı yüzünü benden gizliyor. Davut'un mantığı bu şekilde ilerliyordu. Davut üzülmüştü ve Davut Tanrı'nın onu unuttuğunu düşünmüştü. Aslında anlık da olsa Tanrı'nın onu terk ettiğini düşünmüştü. Tanrı beni terk etti. Dua ediyorum cevap gelmiyor. Sesleniyorum dönmüyor. Esenlik istiyorum vermiyor. Ne desem tam tersi oluyor. Tanrı beni düşünmüyor. Tanrı benden kaçıyor. Davut'un düşüncesi buydu. Tabii ki Tanrı Davut'u ne unuttu ne de onu terk etti. Tanrı böyle bir Tanrı değil. Ancak Davut tüm bunları yaşadığı kaygının neticesinde söylüyordu. Bir endişe içerisindeydi, bir kaygı içerisindeydi ve diyordu ki Tanrı benden kaçıyor. O kaygıları Davut'u yiyip bitiriyordu. Davut her şeyi gücü yeten Tanrı'nın artık onu sevmediğini düşünüyordu. Her şeyi gücü yeten Tanrı'nın onu bir anda terk ettiğini düşünüyordu. Ve böyle hissetmesinin sebebi tabii ki bazı olumsuz koşullardı. Bu da bizi ikinci noktaya getiriyor. Davut'un koşullara olan sitemine getiriyor. Davut Tanrı'ya sitem ettikten sonra sen neredesin, görmüyor musun benim halimi? Yani benden uzak duruyorsun, yüzünü benden gizliyorsun dedikten sonra şimdi diyor ki tamam Tanrı'ya sitem ettim. Şimdi biraz da koşullardan bahsedeyim. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak. Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak diyor. İkinci ayette. Böylelikle Davut önce Tanrı benden uzak kalıyor diye Tanrı'ya sitem etti. Şimdi ise bak halimi görmüyor musun diye çevresel faktörlere sitem ediyor. Yaşadığın birçok sıkıntı var ve sen susuyorsun. Hiçbir şey görmüyormuşsun gibi hareket ediyorsun. Esenlik de vermiyorsun. Davut yüreğinin derinliğinde aslında Tanrı'nın her yerde olduğunu biliyordu. Yüreğinin derinliğinde Tanrı'nın her şeyi gördüğünü biliyordu. Zaten problem de buradan kaynaklıydı. Çünkü Davut, Tanrı madem her şeyi görüyor, Tanrı madem her yerde benim sesime cevap vermiyorsa demek ki Tanrı benden uzak kalmayı tercih ediyor. Bakın 139. mezmurda şu sözleri dinleyin. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana, sağ elin tutar beni. 139. mezmurda Davut'un aslında yaşadığı tüm tecrübelerden öğrendiği şey buydu. Tanrı her yerdedir. Tanrı'nın olmadığı bir yer yoktur. Tanrı, Davut cennete gitse de Tanrı oradadır. Davut cehennemin dibine inse de Tanrı yine oradadır. Ve Davut'a rahatsızlık veren şey buydu. Her şeyi gördüğünü biliyorum, her şeyi bildiğini biliyorum, her şeyi duyduğunu biliyorum ama bana cevap vermiyorsun. Neredesin? Ve ilginç olan nokta burada Davut'un bunları anlık olarak yaşamamasıdır. Yani bu kaygılar gidip gelmiyor. Bu kaygılar hep var. Daimi olarak var, günlük olarak var. Davut kaygıyla uyuyor, kaygıyla uyanıyor. Ve kaygı sürekli devam ediyor. Asla bitmiyor. Dua ediyor, yine ses gelmiyor. Tanrı'nın sessizliği günlük olarak devam ediyor Davut'un hayatında. Günlük olarak devam ediyor. Tanrı günlük olarak ona sessiz kalıyor ve günlük olarak yaşadığı sıkıntı, yaşadığı üzüntü bir türlü bitmiyor. Tüm bu sistemlerden sonra Davut artık dua kısmına geçiyor ve diyor ki gör halimi ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım onu yendik demesin, sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Davut'un duasında Tanrı'nın Davut duasıyla Tanrı'nın dikkatini kendi üzerine çekmeye çalışıyor. Diyor ki gör halimi diyor. Bak ben ne durumdayım. Bak ben ne durumdayım. Sen benden uzak kalıyorsun. Zaten içimde kaygılar var. Çevresel faktörler sıkıntılı. Ve sen neredesin? Gör artık beni. Filmlerde veya çizgi filmlerde illa görmüşüzdür. Issız adaya düşen bir adamı düşünün. Issız bir adaya düştü. Çevreden gemiler, tekneler, uçaklar geçerken adam bir şekilde ateş yakmaya çalışıyor. Bir şekilde bağırıyor, ellerini kaldırıyor, ben buradayım diye. Davut tıpkı bu şekilde Tanrı'nın dikkatini kendi üzerine çekmeye çalışıyor. Diyor ki sen beni görmüyorsun ama ben sesimi sana duyuracağım. Ne yaparsan yap sesimi sana duyuracağım. Davut ısrarcı bir şekilde Tanrı'yı aramaya devam ediyor. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Çünkü Davut gözlerinde bir peçe olduğunun gayet farkındaydı. Çünkü Davut Tanrı'yı tanıyordu. Davut yaşamı boyunca Tanrı'nın onun hayatında yaptıklarının farkındaydı. Bunu çok iyi biliyordu. Ve diyor ki eğer ben bugün bunu görmüyorsam demek ki gözlerimde bir peçe var. Bir peçe olduğunun farkındaydı. Bu yüzden doğruları görebilmek için yine Tanrı'dan yardım istiyor. Diyor ki ya Rab yardım et gerçekleri görebileyim. Yardım et durumu daha iyi anlayabileyim. Çünkü eğer gerçekleri görmezse hataya düşer. Hataya düşerse bu da onun yıkımını getirir. Davut böyle düşünüyordu. Düşmanlarım onu yendik diye sevinmesin derken bir sonraki ayette bu da ilginçtir. Kutsal kitapta düşman olarak Davut'un düşman olarak kullandığı tabir her zaman Tanrı'ya inanmayanlarla alakalıdır. Nasıl tiksinmem seni senden tiksinenlerden. Davut düşman olarak gördüğü kişiler Tanrı'ya inanmayanlardır. İmansızlardır. Ve Davut diyor ki eğer sen bana yardım etmezsen ben çökmüş olacağım. Ben mahvolmuş olacağım. Mahvolmuş olursam sana inanmayanlar benimle alay ederek senin ismini küçük düşürecekler. Davut bunun da farkındaydı. Aslında Davut'un yüreği ile zihni arasında bir çatışma vardı. Kendisi de bunun farkındaydı. Ve eğer bu durumun altından kalkmazsa, eğer bu durumdan bir şekilde iyileşmezse, düşmanlar onunla, yani Tanrı'ya inanmayanlar onunla alay edeceklerdi. Sevgili kardeşler, sizin de günlük yaşamlarınızda Davut gibi hissettiğiniz anlar olmuştur, vardır ve illa olacaktır. Tıpkı Davut gibi dua ettiğimizde duvara ediyormuşuz gibi oluyor. Tıpkı dua ettiğimizde Tanrı yüreğime esenlik vermiyor. Çeşitli kaygılarım var. İş yerinde kaygılarım var. Ailemin içinde kaygılarım var. Kilisede kaygılarım var. Problemim var. Ülke siyaseti, global krizler, her şey üst üste geliyor ve bu da yetmezmiş gibi bir de Tanrı bana cevap vermiyor. Bir de Tanrı bana cevap vermiyor. Tanrı görmüyor musun? Hiç mi görmüyorsun? Neden sessizsin? Bu tarz kaygılar hepimizi bitirebilir. Ancak Davut'un siteminden öğrenmemiz gereken birkaç şey var. Öncelikle Davut sitem etmekten korkmadı. Davut toz pembe bir resim çizmedi. Davut problemini gördü ve problemini olduğu gibi Tanrı'nın önüne getirdi. Asla çekinmedi. Davut kaygılanırken hayır Tanrım ben kaygılanmıyorum demedi. Ben kaygılanıyorum ve eğer bana yardım etmezsen mahvolacağım diyordu. Davut Tanrı'nın ondan kaçtığını düşünüyordu ve direkt bunu dile getirdi Tanrı'ya karşı. Yani Davut duasında samimiydi. Ancak dua ederken, sitem ederken asla Tanrı'yı suçlamadı. Gözlerimi aç diye dua etti. Çünkü eğer Tanrı onun gözlerini açarsa Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın güzelliğini ve Tanrı'nın onun için yaptıklarını bir kez daha anımsayacaktı. Asla Tanrı'dan şikayet etmedi, Tanrı'yı suçlamadı, sitem etti. Dedi ki gözlerimi aç. Nerede olduğunu bilmiyorum. Benden kaçıyormuşsun gibi görüyorum. Üzüntülerim, tasam var. Yüreğim ağır durumda. Kaygı içerisindeyim. Psikologların anksiyete dediği bir durumdayım. Ancak gözlerimi aç. Gözlerimi aç ki seni görebileyim. Bizler de dua ettiğimiz zaman sıkıntılarımızı samimiyetle Tanrı'nın önüne getirmeliyiz. Çünkü unutmayın, Tanrı sizin sıkıntılarınıza yabancı değildir. Tanrı sizin sıkıntılarınızdan kaçan birisi değildir. Tanrı size baktığında filanca kişi çok korkuyor. Acaba korku nasıl bir şey diye düşünen Tanrı değildir. Çünkü beden alıp bu dünyaya geldiğinde aynı korkuları o da yaşadı. Aynı kaygıları o da yaşadı. Tanrı sizi sizden daha iyi tanıyor. Siz ağzınızı açmadığınız zaman bile Tanrı ağzınızı açtığınızda neler söyleyeceğinizi biliyor. O yüzden ona karşı samimi olun ve onu naif bir şekilde de olsa kandırmaya çalışmayın. Çünkü o tüm kaygılarınızı, tüm korkularınızı, tüm üzüntülerinizi ve tüm kederinizi biliyor. Tanrı nasıl, Davut nasıl Tanrı'ya tüm samimiyetiyle yaklaşıp dua ettiyse, ona nasıl sitem ettiyse tüm samimiyetiyle, aynı şekilde Tanrı'ya yaklaşıp dua etmekten, ona bazen sitem etmekten korkmayın. Evet, bazen gökler sessiz kalır. Evet, bazen boşluğa dua ediyormuşsun gibi olursunuz. Evet, bazen Tanrı'nın uygun gördüğü zaman sizin için çok geç olabilir ama ne olursa olsun sakın unutmayın, Tanrı her daim oradadır. Tanrı uzakta değildir. Tanrı sizden kaçan bir Tanrı değildir. Tanrı sizinle saklambaç oynayan bir Tanrı değildir. Tanrı Platon'un anlattığı gibi platonik bir Tanrı değildir. Uzakta durup duygularıyla size hiçbir şekilde yanaşmayan Tanrı değildir. Bizim Tanrımız Yahve'dir. Bizim Tanrımız antlaşma Tanrısıdır. Böyle durumlarda dua edin ki Rab gözlerinizi açsın. Tüm sıkıntılar, tüm kaygılar, tüm problemler çevrenizi kuşattığında dua edin ki Rab gözlerinizi açsın. Çünkü eğer gözlerinizi açmazsa nereye gittiğinizi bilmezsiniz. Dua edin ki Tanrı gözlerinizi açsın. Davut'un dua ettiği bir başka noktada Tanrı'nın yüceliği içindir. Tanrı yüceliği için dua etti. Dedi ki eğer ben düşersem düşmanlarım sevinecek ve senin yüce adını küçük düşürecekler. Bu yüzden kendi adını yüceltti. Davut bunun farkındaydı. Davut her şeyin, bu hayatta attığınız her adımın, bu hayatta aldığınız her nefesin, yediğiniz her lokmanın Tanrı'nın yüceliği için olduğunun farkındaydı. Ve diyordu ki ya Rab kendi adını yücelt. Sıkıntılarımda da kendi adını yücelt. İyiliğimde de kendi adını yücelt. Sağlığımda da kendi adını yücelt. Hastalığımda da kendi adını yücelt. Ne olursa olsun kendi adını yücelt. Unutmayın ki hayatınızdaki her şey, Pavlus'un dediği gibi, Tanrı'nın yüceliği içindir. 1. Korintiler 10:31. Sonuç olarak ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi, bakın birçok şeyi demiyor, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Sevgili kardeşler, sevinciniz de kederiniz de Tanrı'yı yüceltmelidir. Davut sıkıntı çektiği zaman başka bir mezmurda diyor ki, bayram etsin kırdığın kemikler. Bayram etsin kırdığın kemikler. Çünkü sıkıntının da Tanrı'ya yücelik verdiğini biliyordu. Bazen Tanrı nasıl yücelir? Tanrı'yı nasıl yüceltebilirim diye düşünebiliriz. Emin olun Tanrı her türlü kendi adını yüceltecektir. Tanrı'nın isminin yücelmesi sizin ona kattığınız bir şey değildir. Tanrı'nın isminin yücelmesi onun size kattığı bir şeydir. Bu yüzden emin olun Tanrı her koşulda kendi ismini yüceltecektir. Bazen hak ettiğimizden daha düşük bir maaşla çalıştığımızı düşünebiliriz. Bu gerçekten böyle olabilir. Maddi sıkıntılar, arkadaşlarımızla, eşimizle, iş yerimizle bir sürü problemler yaşayabiliriz. Siyasi meseleler, televizyonu bir açıyoruz sadece olumsuzluk akıyor. Bir tane olumlu haber yok, sadece olumsuzluk akıyor. Nereye giderseniz gidin her yerde şikayet var. Ve bu durumlar sizi çok üzebilir, bu doğru. Sizi asla üzmemeli, artık yani demir gibi taş gibi olmalısınız değil. Bizler insanız. Ya tabii ki üzüleceğiz. Hatta bu durumların getirdiği bedelleri de bazen ödemek durumunda kalabiliriz. Fakat ne olursa olsun Tanrı'nın iyiliğini gözetmeye, Tanrı'nın yüceliğini gözetmeye gayret edin. Çünkü o da sizin iyiliğinizi gözetmektedir. Ve bu durum aslında bizi ikinci noktaya getiriyor. Tanrı'nın sevgisine güvenin. 5 ve 6. ayetlerde Davut Pavlus vari bir geçiş yapıyor. Pavlus nasıl olumsuz bir şeylerden bahsederken ama Tanrı diye başlıyorsa cümleye, Davut da bu şekilde başlıyor. Diyor ki, ben senin sevgine güveniyorum. Yüreğim kurtarışınla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Çünkü iyilik ettin bana. Tüm sitemlerden, kederden ve tasadan sonra Davut diyor ki, ben senin sevgine güveniyorum. Davut Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın iyiliğini anımsamaya başladı. Kendi yaşamında yaşamış olduğu onlarca güzel şeyde hep Tanrı'nın onun yanında olduğunu anımsadı. Tanrı beni asla terk etmedi. Tanrı hep oradaydı. Ben Davut olarak Goliat'ı öldürdüğüm zaman da oradaydı. Değil mi? Küçücük bir adam, küçücük bir taşla kocaman bir adamı nasıl öldürebilir? Tanrı'nın yardımı olmasaydı Davut hiçbir şey yapamazdı. Ama Davut Tanrı'nın iyiliğini asla unutmadı. Her ne olursa olsun, ne yaşarsa yaşasın, Tanrı'nın hep orada ona destek olması için, Tanrı'nın hep orada ona destek için var olduğunu biliyordu. Hayatının geri kalanında zor zamanlar geçirdi. Çok sıkıntılar çekti Davut. Bunu 1. 2. Samuel kitaplarını okuduğumuz zaman da görüyoruz. Davut çok büyük problemler yaşadı. Mezmurları okuduğumuz zaman adeta yas niteliğinde şiirler vardır orada. Mezmurlar vardır. Yas tutuyor adeta Davut. Ancak Davut şunu da biliyordu ki, yüreğe esenliği veren Tanrı'dan başkası değildir. Yüreğe esenlik veren Tanrı'dan başkası değildir. Bu nedenle Rabbin iyiliğinden asla şüphe etmedi. Burada senin sevgine güveniyorum diye kullandığı kelime var Davut'un. İbranice'de hesed diye bir kelimedir. Antlaşma sevgisi anlamına gelir. Davut diyor ki, ben tüm bu sıkıntıları çekiyorum, bunun farkındayım. Ben eziliyorum, yoruluyorum, tükeniyorum, bitiyorum, ağlıyorum. Ama ne olursa olsun senin antlaşma sevgine inanıyorum. Tanrı İbrahim'le yaptığı antlaşmada yüce sevgisini tüm kuşaklar boyunca hepsine göstermişti. Ve Davut diyor ki, işte ben o sevgine inanıyorum. İşte ben o sevginin benim için geçerli olduğuna inanıyorum. Çünkü Davut Tanrı'nın antlaşma halkı içerisindeydi. Bugün burada oturan sizler antlaşma halkı içerisindesiniz. Sizler Tanrı'nın antlaşma halkısınız. Sizin çocuklarınız da sizin vasıtanızla Tanrı'nın antlaşma halkındadır. Bu yüzden her ne olursa olsun, ne sıkıntının içerisine girerseniz girin, Tanrı her zaman sizin ve çocuklarınızın yanında olacaktır. Tanrı'nın iyiliğinden asla şüphe etmeyin. Unutmayın ki başınıza gelen her şey sizin iyiliğiniz ve Tanrı'nın yüceliği içindir. Romalılar 8:28 Paulus şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Her durumda iyilik için. Bazı durumlarda iyilik için değil. Her durumda bazen iyilik için değil. Her durumda iyilik için Tanrı etkindir. Ne gelirse gelsin başınıza, ne hissederseniz hissedin, ne yaşarsanız yaşayın, Tanrı her zaman oradadır. Şu an bunu anlamıyor olabiliriz. Gayet normal bir şey. Bizler insanız. Bizim de gözümüzde peçe vardır. Değil mi? Gözünde peçe olmayan hiçbir insan yoktur. Bizim de gözümüzde peçe vardır. Ve yaşadığımız sıkıntılarla bazen bunun farkına varabiliriz. Benim de gözümde peçe var diyebiliriz. Bu gayet normal bir şey. Hiç kimse bende peçe yok diye ahkam kesemez. Hiç kimse yaşadığınız kaygılardan dolayı sizi yargılayamaz. Yargılama diye bir şey yok. Sizi yalnızca Tanrı'ya doğru yöneltmesi lazım kardeşlerinizi. Sizin de sıkıntı gören kardeşlerinizi Tanrı'ya yöneltmeniz lazım. Tanrı'nın antlaşma sevgisini unutmayın diye teşvik etmeniz lazım. Sizler dua ederken sitemlerinizi, şikayetlerinizi, üzüntülerinizi, hayal kırıklıklarınızı Tanrı'ya bildirdikten sonra aklınızın bir kenarında Tanrı bunu benim iyiliğim için yapıyor sözünü unutmayın. Tanrı her şeyi sizin iyiliğiniz için yapıyor. Hayatta başarmaya çalışıp başaramadığınız şeyler olabilir. Kariyer sıkıntıları olabilir. Okul, eğitim sorunları olabilir. İlişkisel çatışma olabilir. Dediğim gibi siyasi durum olabilir. Her şey olabilir. Ancak her şey Tanrı'nın yüceliği için etkindir. Tanrı her durumda sizin iyiliğiniz için etkindir. Ancak elbette bu bahsettiğim şeyler yalnızca günlük yaşamınızla ilgili değildir. Tanrı aynı zamanda sizin ebediyetinizi de düşünmektedir. Tanrı ebediyet boyunca da sizin yanınızdadır. Adem ve Havva günah işlediği zaman Tanrı'nın işte o antlaşma sevgisi, Davut'un bahsettiği o antlaşma sevgisini görüyoruz. İnsanlar tamamen çaresizken, insanlar tamamen düşmüşken, iyi ile yanlışı seçemezken, yalnızca kendisinin istediğini, kendi duygularının istediğini tercih ederken Tanrı insana elini uzattı. İnsan düşmüştü, insan çaresizdi, insan kendini kurtaramayacak durumdaydı ve insan kendini kurtarmak da istemiyordu. Buna tamamen bozulmuşluk diyoruz. İnsan tüm düşünceleriyle, tüm duygularıyla, tüm bedeniyle tamamen yoldan sapmıştı. Ama sapmasına rağmen Tanrı sağ elini insanoğluna uzattı. Yuhanna'daki şu söze kulak verin. Yuhanna müjdesinde. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Tanrı dünyayı çok sevdi. Dünya çok acı çekse de Tanrı onu seviyor. Dünya üzülse de Tanrı onu seviyor. Çünkü oğlu İsa Mesih bu dünyaya geldi. İsa Mesih çarmıhta kendisine iman eden ve iman edecek insanlar uğruna canını vermiştir. Birçokları için fidye olarak canını vermiştir İsa Mesih. Kendisine ait olanlar için, seçilmişler için kendi kanını akıtmıştır. İşte Tanrı'nın antlaşma sevgisi budur. İbrahim'e verdiği söz yerine gelmiştir. Ve şu anda hayatlarımızda etkin durumdadır. Tanrı'nın sevgisi budur. Sizler İsa Mesih'i tanımazken, sizler cehennemin yoluna doğru son hızla ilerlerken İsa Mesih sizin için bu dünyaya geldi. Siz onu tanımazken o sizin uğrunuza canını verdi. Dolayısıyla zor duruma düştüğünüzde Tanrı'nın antlaşma sevgisini asla unutmayın. Sizler Tanrı'nın antlaşma halkısınız. Sizler vaftiz oldunuz. Nedir vaftiz? Tanrı'nın antlaşmasında olduğunuza dair işarettir. Martin Luther sürekli olarak denemelerle karşılaştığı zaman kendisine şu sözü söylüyordu. Ben vaftiz oldum, ben vaftiz oldum, ben vaftiz oldum. Çünkü vaftiz Tanrı'nın antlaşma sevgisinin bir işaretidir. Tanrı sizi seviyor ve sıkıntıya düştüğünüz zaman asla üzülmeyin. Çünkü Tanrı'nın antlaşma sevgisinin bir işareti olan vaftizi almış durumdasınız. Vaftizinizi her daim kendinize hatırlatın. Her ne sıkıntıdan geçerseniz geçin. Ne problem yaşarsanız yaşayın. Siz vaftiz oldunuz. Ne problem yaşarsanız yaşayın. Sizler İsa Mesih'in ev halkısınız. Sizler Tanrı'nın ev halkısınız. Sizler Tanrı'nın antlaşma halkısınız. Bu nedenle sevgili kardeşler, Tanrı'nın hayatlarınızdaki etkinliği yalnızca günlük yaşamınızla sınırlı değildir. Bakın Paulus ne diyor 1. Korintliler 15-19'da. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Bizim umudumuz yalnızca bu dünyada değildir. Tabii ki bu dünyada da umudumuz vardır. Tabii ki biliyoruz ki kaygı çektiğimizde Tanrı illa yardımımıza yetişecektir. Bu bizim beğendiğimiz tarzda olur, beğenmediğimiz tarzda olur. O çok farklı bir şey. Ancak biliyoruz ki Tanrı bizi asla yalnız bırakmayacaktır. Tanrı bizi mahvetmek için kurtarmadı. Efeslerde ne diyor? Tanrı bizi göksel yerlere oturttu diyor. Tanrı sizi mahvetmek için kurtarmadı. Umudunuz yalnızca bu dünyada değil, ebediyette olsun. Çünkü Tanrı sizin, bu dünyada da sizin yanınızda, ebediyet boyunca da sizin yanınızda olacaktır. Ne diyor ayette mesela, demin okuduğumuz ayet Yuhanna 3.16'da? Hepsi diyor sonsuz yaşama kavuşsun. Sizler sonsuz yaşama kavuşmayacaksınız. Sizler şu an sonsuz yaşama sahipsiniz. Tanrı her daim yanınızdadır. Bu söylediklerim tabii ki, yani Tanrı her zaman yanınızdadır. Tanrı'nın sürekli size para, refah vereceği anlamına gelmiyor. Tanrı'nın bu dünyadaki amacı sizin banka hesaplarınızı doldurup taşırmak değildir. Böyle bir şey yok. Ya bunu söyleyenler var. Yalan söylüyorlar. Kutsal kitap böyle bir şey öğretmez. Ancak şunu biliyoruz ki ne olursa olsun Tanrı sizin yanınızda olacaktır. Ne olursa olsun Tanrı ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Az da olsa, çok da olsa. Bizim istediğimiz yöntemle de olsa, bizim istemediğimiz yöntemle de olsa. Tanrı'nın ismi yücelecektir. İsa Mesih'i iman edenler olarak bizim en büyük tesellimiz budur. Her ne olursa olsun Tanrı'nın ismi her daim yücelecektir. Dolayısıyla yaşamlarınız tıpkı Davut gibi olduğunda, göklerin sessiz olduğunu düşündüğünüz zaman asla umudunuzu kaybetmeyin. Dua etmeye devam edin. Tanrı'ya yakarmaya devam edin. Tanrı'nın gözlerinizdeki o peçeyi kaldırması için dua edin. O hem sizin iyiliğinizi hem de kendi yüceliğini gözetir. Kimi zaman problemlerle karşılaştığınız zaman her şey o kadar karanlık görünür ki çıkış yolu yok. Karanlık. Hiçbir şey benim istediğim gibi değil. Karşılaştırmaya başlarız kendimizi. Ama onun hayatı şöyle güzel, bunun hayatı böyle güzel. O şu kadar kazanıyor, ben bu kadar mutsuzum. Bu karşılaştırmalar hep devam eder. 5 dakika sonra, 2 dakika sonra veya 2 hafta sonra, 3 ay sonra ne olacağını hiç bilmiyoruz. Bilemezsiniz. Ve bilinmezlik aslında bize panik hali getirir. Ve insanın mutsuz olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu an yaşadığı durumun hep devam edeceğini düşünmesidir. Umutsuzluktur yani. Ama bizler Hristiyanlar olarak umudumuz Tanrı'dadır. Yunan filozof Seneca vardır. Seneca'nın söylediği çok güzel bir söz vardı. Diyor ki iyi talihini kötü taşıyanlar diye birinden bahsediyor. İyi talihini kötü taşıyanlar. Bizler Hristiyanlar olarak talihimizin iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı bu konuda bize söz vermiştir. Tanrı her zaman yanımızda olacağını söz vermiştir. Ancak biz bunu bile bile yanlış adım atıyorsak işte o iyi talihini kötü taşımak anlamına gelir. Tanrı her zaman yanınızdadır. Tanrı sonunuzun iyi olacağına söz vermiştir. Sonunuz onun yanındadır. Bu geçiş yolunuzda, bu karanlık vadiden geçtiğiniz yolda o her zaman yanınızdadır. Görmeyebilirsiniz, hissetmeyebilirsiniz, esenlik sahibi olmayabilirsiniz ama ne olursa olsun Tanrı her daim yanınızdadır. Ne olursa olsun onun dediği olacaktır. O elini kaldırdıysa kimse onu indiremez. O ol dediyse kimse bunun tersini yapamaz. O yüzden kendinizi, kendi iradenizi Tanrı'nın iradesine teslim edin. Tanrı'ya güvenin, onun antlaşma sevgisine itibar edin. Sonuç olarak sevgili kardeşler, Tanrı hayatlarınızda her daim etkindir ve her daim hem kendi yüceliğini hem de sizin iyiliğinizi gözetmektedir. Tanrı yaşadığınız sıkıntılarla sizi oğul İsa Mesih'e benzetmektedir. Bakın mezmurda ne diyor? 121. mezmur. İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. Senin koruyucun Rab'dir. O sağ yanında sana gölgedir. Tanrı ne uyur ne uyuklar. Tanrı unutmaz, Tanrı terk etmez. Tanrı her daim sizin yanınızdadır. O yüzden her zaman uyanık durun. Hem günlük yaşamlarınızda hem ebediyetiniz bağlamında ona güvenin. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adında. Amin. Dua edelim. Ya Rab, Yüce Tanrımız, senin antlaşma sevgin için sana minnettarız. Sana sen olduğun için minnettarız. Senin anlaşma sevgin olmasaydı çoktan kaybolup gitmiştik. Ancak Ya Rab, sen sevecen ve sadık Rab'sin. Sadakatin için sana minnettarız. Her ne yaşarsak yaşayalım, başımıza ne gelirse gelsin senin çizginde uslu ve alçak gönüllü bir şekilde sana gelmemize yardımcı ol. Bizlere şükran dolu bir yürek ver ve gözlerimizi aç. İsa Mesih'in yüce ismiyle. Amin.